Frankfurt Üniversitesi'nden Doktor Murat Baday ile konuşacağız. Biz de sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Türkiye'den 2001'de Boğaziçi Fizik mezunu oldum. Sonra buraya doktora programına geldim. University of Pittsburgh'da parçacık fiziği çalıştım. Orada 5 yıl doktora yaptım. Sonra doktorayı bıraktım parçacık fiziğinde. Parçacık fiziğinde ise genelde hedefimiz şeydi, 4. 5. boyutları bulma gibi bir hedefimiz vardı. Çok çılgın bir hocam vardı, Rus hocam. Onunla birlikte çalışmalar yaptım. Tabii parçacık fiziğinde ciddi bir fonlama sıkıntısı yaşadık. Benim çalıştığım hızlandırıcı kapandı. Sonra ben biyofiziğe kaymaya karar verdim. Birçok arkadaşım da zaten biyofizik yapıyordu. Biyofiziğe başladık. Biyofizik doktorasını Illinois Üniversitesi'nde yaptık. Orada süper görüntüleme üzerine, DNA testleri üzerine çalıştık. Sonra doktorayı aldıktan sonra Stanford Üniversitesi'ne geldim. Stanford Üniversitesi'nde postdoc, doktora sonrası çalışmalara başladık. Burada biyomühendislikte, sonra radyolojide doktora sonrası çalışmalar yaptım. Sonra bir yıl ara verdim, 5 yıl doktora çalışmasından sonra bir yıl ara verdim. Girişimlerim oldu burada. Biyotek üzerine ve eğitim üzerine girişimlerim oldu. Onları bir yıl bir noktaya getirdikten sonra Stanford'a geri döndüm. Burada ise şu an beyin kanseri ve yapay zeka üzerine çalışmalarımız var.
Onun sırasında genetik üzerinde çalıştınız.
Evet.
DNA haritalama çalışmanız oldu. Bu çalışma nedir? Evet. Neler elde ettiniz?
Şöyle, benim çalıştığım konu DNA görüntü, DNA haritalama biraz daha değişik. Normalde ilk başladığımızda sekanslama teknolojileri vardı. Sekanslama teknolojilerini çok iyi takip ediyorduk. Hatta ben tabii orada biyofizikçiydim. Fizik tarafımız çok güçlü, çok güçlü teknikler geliştirdik. Bu teknikleri sekanslamada kullanmaya başladık ve sekanslamada yani çok teknolojiler geliştiği için artık bir ihtiyaç gözükmedi o yaptığımız teknolojiden. Ya sekanslama bildiğiniz gibi DNA'yı küçük parçalarına bölüp her bir diziyi okuma demek yani. Bu küçük parçaları, okuduğunuz dizileri birleştirip uzatıp sonra tüm genomu çıkarma olayı. Tüm insan genomu sekansını çıkarma olayı. Oradaki sıkıntıyı biz gördük. Oradaki sıkıntı ise bildiğim yani DNA diziminde küçük parçalar, büyük parçalar çok tekrarlar yapıyor. Yani bir gen bile tekrar yapıyor. Mesela bir genin normalde nedir? İki tane kopyası vardır genomda. Ama bazı durumlarda 10-20 kopyası olabiliyor. Bu kopyalamanın oranları çok hastalıklara yol açabiliyor. Yani çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Son 20 yılda aslında bir gelişen bir alan. Mesela birçok hastalığın yaklaşık %12-13'ü, yani genel olarak baktığın zaman hastalıkların %12-13'ü bu tekrar zincirleri ve bunun gibi varyasyonlardan kaynaklandığı görülüyor. Ve bu gibi şeylerin gene sekanslamanın görebildiği yerler var ama göremediği yerler de var. Görememesinin sebebi ise o küçük parçaları, o DNA'yı parçalayıp genel küçük parçalara böldüğünüz zaman tekrarlar da içinde bölünüyor ve onu dizilerini okuduğunuz zaman tekrarları göremiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz ise çip yapıyoruz, küçük bir çip. DNA'yı yüzeyde geriyoruz, uzatıyoruz yani. DNA'ları görebilirsiniz yani. Bizim makaleden de gösterebiliriz zaten. Çok uzun, şöyle söyleyeyim, tabii bunu şey yapmak, yani DNA'yı belki 1-2 milimetre kadar uzatıyoruz yüzeyde. Bunu uzattığınız zaman çok uzun bir dizini yüzeyde görebiliyoruz. Süper görüntülemeyle. Orada ise değişik bir şey. Tabii DNA'yı geriyoruz. Neyi görüntülüyoruz? Enzimler var. Bunlara restriction enzimler diyoruz. Onları mühendislik edilmiş halleri var. Restriction enzimleri DNA'yı makas gibi kesiyor. Onların mühendislik edilmiş enzimleri ise makas gibi değil de sadece iki sarmaldan bir kısmı, bir tarafını kesiyor. Ve bunların dizin okuma şeyleri var. Mesela 7 dizini okuyor ve gidip orayı kesiyor. Sequence specific diyoruz biz ona. Sadece dizine özel. 7 dizine, 8 dizine, 9 dizine özel enzimler var. Bunlar hakikaten çok ilginç. Bu DNA aslında bildiğimiz çok DNA teknolojileri. Bunlar sayesinde oluyor. Bu enzimler gidiyor orayı tanıyor ve orada iki tane şeyi kaldırıyor. Dizini kaldırıyor. A ve T diyelim, adenin ya da guanini kaldırıyor. Biz ise oraya boya koyuyoruz. Oraya boya koyuyoruz. Boya koyduğumuz zaman sonra gerdiğimiz zaman yüzeyde boyalar var böyle DNA'nın değişik yerlerinde. Boyaları biz okuyoruz. O boyalarının pattern'ına göre biz şeyi görüyoruz. DNA'daki pattern'ların tekrar edip etmediklerini görüyoruz. Yani çok ilginç bir DNA imzasını çıkarıyoruz açıkçası. Her bir DNA'nın o haritası diyoruz ya da imzası diyoruz. Onu çıkarıyoruz. O haritadan işte hastalık olduğu ya da genetik polimorfizm, çeşitlilik olduğunu çok iyi görebiliyor. Çok yeni bir alan. Benim başladığımda ilginç bir şirket vardı. Biz kolaborasyon yapıyorduk. Daha dün kurucu CEO'suyla görüşmüştüm. O bizim arkadaş oluyor. Onlar 2000 kaçtı? 2005'lerde başlamışlardı. Bizle çalışmalara devam ettiler. Tabii onlar bizden daha 20 kat daha kötü görüntüleme yapıyor ama yine yeni bir teknoloji. Yani biz ne yapıyoruz? 10 nanometre çözünürlükte DNA'yı görebiliyoruz. Süper görüntüleme olduğu için benim hani çalıştığım teknolojiler o kadarını görüntüleyebiliyoruz. Onlar ise yaklaşık 200 nanometre görüntüleme yapabiliyorlar. Tabii 20 kat çok daha fazla bir şey olabiliyor. Yani.
Sorabilir miyim? Bu haritalamada neler görülüyor? Hani siz dediniz ya bu kadar süper görüntüleme yapılıyor. Süper görüntüleme sonucunda ne elde ediliyor?
Şöyle süper görüntülemede bu dediğim DNA o enzimin kestiği yerleri dolduruyoruz. Küçük küçük nokta ışıklar oluyor DNA'nın üzerinde. Işıklandırıyoruz DNA'yı açıkçası. O ışıklandırmayı biz görüyoruz. Yani nerede ne ışık var? Aslında bir pattern var. Pattern'i görüyoruz biz. Yani enzim mesela DNA'nın küçük bir DNA'nın üzerinde enzim 100 noktayı biz ışıklandırıyoruz diyelim. 100 noktayı. Şimdi bu sekans spesifik, sekansa özel şey. Yani normal her rastgele bir yeri gidip ışıklandırmıyor. İşte insan genelinde sekansa spesifik olduğu için o çok özel. Yani bütün insanlarda aynı görüntüleme olması lazım açıkçası. Yani aynı pattern olması lazım. Ama mesela kanser genini aldığınız zaman o pattern'ın değiştiğini görüyoruz. Sekansa spesifik ya. İşte 100 insan normal problemsiz görüyorsunuz ama kansere geldiğiniz zaman o pattern değişiyor. İşte en büyük problemlerden birisi şu oluyor. DNA'nın bir kısmı 10 kere tekrarlanmış. Ya da 100 kere tekrarlanmış. Hatta bir kısmı silinmiş. Mesela ya da bir kısmı bir yerden alınmış bir yere gitmiş. Böyle çok problemler var DNA'da, genomda. Bunları teşhis etmeye çalışıyoruz. Aslında yani bunları bildiğiniz zaman hani bir asıl temel problemi biliyorsunuz. Hatta şunu da söyleyeyim. Genetiğin en büyük problemlerinden birisi şu. Özellikle küçük varyasyonları göremiyorsunuz ve sekans dizini okuyamıyor. Yani sekanslamada aynı. Hiçbir problem gözükmüyor. Daha içeriye girmeniz lazım. Hatta kanser var mesela. Bir çeşit kanser türü var. Neden olduğu bilinmiyor. Ya da bir genetik bir problem gözükmüyor. Buradaki underline yani altındaki nedenlerden birisi ise bu varyasyonlar olabilir. Açıkçası mesela otizm gibi şeylerde burada çok olduğu söyleniyor. İşte yani öyle bir şeyler var, yani çalışmalar var. Bunlar daha yeni olduğu için çok böyle confirm edilmiyor. Yani çok daha oturmamış. Ama çok yeni bu konu.
Hani dediniz ya hatalar bulunuyor. Bazıları 100 kez tekrar ediyor. Bazıları mesela silinmiş oluyor. Tamam, o silinmiş olanlar ya da tekrar edenler bulundu. Bu bize şu hastalığın teşhisi konuyor mu demek oluyor ve tedavide de bir şey sunuyor mu? Yani tedavide de bir yol göstermiş oluyor mu bu haritalar?
Yani şöyle güzel bir soru. Bu birincisi hastalığın nedenini bize söylüyor. Şimdi hastalığın nedeni bazı bilinmeyen bir sürü hastalıklar var işte. Nedenlerini de bilinmiyoruz mesela. Onu bildiğiniz zaman şu an gen engineering mühendisliği çok daha ileride. Yani o kısmı hedefleyip orayı değiştirebilirsiniz. Tabii değiştirdiğiniz zaman bazı hastalıklarda faydalı oluyor, bazılarında olmuyor. O ayrı bir şey. Bir de yani şey de çok önemli oluyor. Mesela sizin genetiğinizde böyle bir sıkıntı varsa, yani sizin offspringler, yani çocuklarınızda böyle bir sıkıntın olma ihtimali de yüksek oluyor. Onu bilmiş oluyorsunuz. Yani normalde bilemiyorsunuz. Hani şimdi bazı genetik testler yapıyorlar ya insanlar, ona göre bir şeyler karar veriyorlar. Bu da faktörlerden biri oluyor. Ama bunu değiştirme durumu da olabilir. Yani hani özellikle sonradan gelişen hastalıklarda bunu değiştirme durumu da olabilir. O yüzden hani gen mühendisliğine yardımcı olur. Ama en önemli şeylerden birisi hastalığın nedenini de bilmek. Yani geninizde mesela böyle bir şey vardı. Şu an gen testleri oluyor ya. Önceden biliyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Ne diyorsunuz? BRCA geni var mesela. O gen işte göğüs kanserinde çok etkili. İşte APOE geni var. Alzheimer olma ihtimali %50 artıyor falan gibi şeyler. Bunları bildiğiniz zaman ona göre hareket ediyorsunuz. Diyetinizi, yani siz daha buna susceptible diyor. Daha onun Türkçesi nasıl oluyor? Daha yatkınsınız bu hastalığa. Ona göre davranıyorsunuz. Hayat stiliniz ona göre değişiyorsunuz. Bu da onlardan birisi olacak yani. Hani
Şimdi sizin çalışma alanlarınız aslında çok farklı ve çok çeşitli. Onlardan bir tanesi de göz tansiyonu. Göz tansiyonu üzerine yaptığınız çalışmalarınızdan da söz eder misiniz?
yine Stanford'da benim postdoc olarak geldiğim zaman arkadaşım Emre Aracı ile birlikte biz göz tansiyonu üzerine bir şirket kurduk. Çalışmaların çoğu şirket üzerinden gitti. Emre'nin postdoc'ta çalışmasıydı ve göz tansiyonunda o implantable, yani göze implant olan lensler yapmışlardı. Ve biz ise bunu kontak lense çevirdik. Kontak lens yapmaya başladık. Kontak lensin içerisinde makro kanallar var. Makro kanallar, küçük makro akışkanlar diyeyim. 20 nanometreden 50 nanometre genişliğine kadar küçük kanallar ve uzuyor, daireler halinde spiral şeklinde koyuyoruz. Burada bu basıncı duyarlı. Göz basıncı arttığı zaman kanallara bir stres uygulanıyor. Lense bir stres uygulanıyor. Bu arada şöyle daha güzel bahsedeyim. Oftalmolojistler dinlerse onlara daha doğru bir şey söyleyeyim. Göz basıncı arttığı zaman gözün curvature, yani bebeği büyüyor. Göz bebeği büyüdüğü zaman ise lense, shear stress dediğimiz bir etki uyguluyor. Lensi geriyor diyeyim yani. Lensin yüzeyini. Lensin yüzeyini gerdiği zaman bizim kanalların sıvının seviyesi değişiyor. Göze mesela termometre gibi, barometre gibi aslında bir şey koyuyoruz. Bir alet koyuyoruz, öyle düşünün. Tamamıyla elektronik yok. En güzel tarafı bu. Yani böyle göz basıncını ölçmeye çalışan çok teknoloji üretildi. Bir noktaya gelememesinin nedeni ya da adapte olmamasının nedeni elektronik olmaları ya da metal gibi şeyler koymaları. Bu tamamıyla doğal şeylerden, yani daha çok mesela hidrojeller gibi şeylerden ya da bildiğiniz lens materyallerinden yapılıyor yani. O da selfie çekerek resminizi görebiliyor. Şeyin resmini, sıvının yerini okuyabiliyorsunuz resimden. Onu da app ile birlikte analiz edip doktora iletiyoruz yani.
Peki bu basınç artıyor dediniz ya lenste. Basınç artınca kişi nereden anlıyor da selfie çekip de hani bakabiliyor?
Ha şöyle bunun şeyini söyleyeyim. Bu glukom hastaları için önemli. Glukom hastaları ise göz basıncıyla tek risk faktörü glukom hastalarının göz basıncı. Göz basıncı arttığı zaman sinirler bozulmaya başlıyor. Sinirler bozulduğu zaman yavaş yavaş görmeyi kaybediyor. İnsanlar zamanla görmeyi tamamıyla kaybediyorlar. Glukom hastaları, mesela Amerika'da 3 milyon glukom hastası var. Bilinen, yani bilinmeyen bir 3 milyon daha olduğu söyleniyor. Ve şey belirtisi yok. Dediğiniz gibi nasıl biliyorlar bilmiyorlar. İnsanlar ta belli bir noktaya kadar eğer doktora gidip göz basıncını ölçmemişlerse hiçbir müdahale yapmıyor. Çünkü belirtisi yok. Bir kaşınma, bilmem bir sızı, benim gözümde şöyle oldu bir belirtisi yok yani. Hani basınç normalde bilirsiniz. Arttığı zaman zannedersiniz ki ben hissederim, öyle bir şey değil. Çünkü çok küçük basınçlar. Yani bizim sensörün en büyük şeyi çok küçük basınçları ölçebiliyor. O yüzden glukom hastalarında bu belirtisi olmadığı için 40 yaşında itibaren, çünkü biraz 40 yaşından sonra gelişemiş ama çocuklarda bile var, onu söyleyeyim. Doktora gittiğiniz zaman basıncınızı, göz basıncınızı ölçerler. IOP diyorlar. O basıncı ölçerler. Büyük bir alet var. Kocaman bir alet var. O bakarlar, eğer yüksek çıkmışsa sizi uyarırlar ve bazı ne kadar yüksek olduğuna bağlı. Sonra daha başka gözün iç tarafının resmini çıkmaya başlarlar. O eğer göz görme duyularınızı kaybetmiş misiniz diye. Onu çekmeye başlarlar. Orada işte gördükleri zaman artık sizi takip ederler. Yani basınçla takip ederler. Devamlı 3 ayda bir gelirsiniz, basınç ölçersiniz. İlaçlar bunu indiriyor mu, indirmiyor mu, devam ediyor mu falan gibisinden. İşte burada 3 ayda en şey, çünkü göz doktorları bir basınç için bir hastayı görmek istemez asla yani. Ve o boş bir şeydir. Biz de işte o kocaman aletleri lense koymuş oluyoruz.
Peki bu lens basınç yükselince nasıl haber veriyor o kişiye?
Yani basınç şöyle, ya bunun değişik biz metotlarını geliştiriyoruz. Birincisi hastaya diyecek doktor, sen günde bir ölçüm yap diyecek. Selfie çekecek. Selfie ile çektiği zaman biz o lensteki o termometre dediğimiz şeyi okuyoruz. Nerede oldu sıvının seviyesi. Resim çekerek onu alabiliriz. Bir ikincisi de bazı hastaların bu günlük pattern dönemi. Bir de şunu da söyleyeyim. Basınç, mesela siz doktora gittiniz, sabahleyin sizi yakalamayabilir. Çünkü göz basıncınız aynen tansiyon gibi öğleden sonra ya da akşam artabilir yani. Sizi yakalamayabilir. Hatta bazı insanlar çok yakalanmadan 5-10 yıl gidiyor yani. Öyle. Çünkü geceleri geliyor mesela çoğu insanda göz basıncı. Onu yakalamadığınız zaman ciddi bir problem. Yani gözünüzü kaybediyorsunuz ama haberiniz yok yani. Bazı doktorlar şunu da diyebilir. Sen tüm gün bunu çek. Hatta tüm devamlı bir resmini çek. Orada biz bir tane de göz goggle'ı yaptık. Yani böyle fake gibi dummy bir şey. Çerçeve. Oradan resim çekiyoruz. Ya da goggle'lar çekiyoruz falan. Böyle devamlı çekme ihtimali de var. Ama en güzeli selfie ile çekme. Hatta hiç göz yani kullanmak istemiyorsanız lens uzun dönem koyuyorsunuz gözünüze, 1 saat tutuyorsunuz. O arada resminizi çekiyorsunuz, sonra çıkarabilirsiniz yani.
Cep telefonuyla ilgili de görüntüleme uygulamaları yapıyorsunuz.
Evet.
Bu çalışmalarınızdan da söz eder misiniz?
Şimdi şöyle görüntüleme teknolojilerinde biz ben doktora da asıl şeyim görüntüleme üzerine ve kanseri çalıştık. İşte yine doktora sonrasında da kontakt lensle de aynı çalıştık. Biz bu yaptığımız işleri cep telefonuna indirelim. Yani mikroskobu cep telefonuna koyalım gibi bir çalışmalarımız oldu. Küçük mikroskobik adaptörler yaptık. Bunların içerisinde şey var. Mesela mesela manyetik kanallarla küçük bir manyetik bir kanal yaptık. Manyetik bir kanalın içerisinde magnetlerin olduğu bir kanalın içerisinde işte kan hücrelerini birbirinden ayırdık. Oradan da cep telefonundan görüntülemeye çalıştık. Şimdi kanı sayma ayrı bir problem. İşte kanı büyük scale'de, yani büyük oranlarda sayma ayrı bir problem. İşte kırmızı kanı, işte beyaz kandan ayırıp saymaya çalıştık gözlük tarafında. Bu çalışmalardan birisi. Bir de kanser hücreleri birbirinden ayrılıyor. Tabii onun devamında biz bunu işte bazı hastaların teşhisinde kullanılabilir miyiz diye. Bir de mesela bazı proteinlere bazı tagler yapıp yine cep telefonunda görüntülemeye çalışıyoruz. Yani o mikroskop yaptık ama bunu nerelerde kullanabiliriz diye. Şu an COVID testi geliştiriyoruz.
Siz dediniz ya işte kanallar yapıyoruz, oradan kan alıyoruz, ayırıyoruz. Hani normal laboratuvar koşullarında bunu santrifüjle hani santrifüj yoluyla ayırıp da bakılabiliyor. Evet. Ne kadar miktar kan alıyorsunuz? Nasıl alıyorsunuz? Nasıl santrifüj görevi görüyor bu cihaz? O kısımları çok merak ettim.
Şöyle baktığınız hastalığa göre, teste göre çok değişiyor. Biz mesela ne yapıyoruz? Bir mikrolitre, bir o küçük yani bir damla kan diyelim. Bir damla kan alabiliyorsunuz. Hatta bu şey testleri var. Küçük glukoz testleri var. Glukoz testlerini bilir insanlar. Onlardaki gibi kan alıp bizim çipler dizayn ediyoruz şimdi. Çiplerde biraz proses oluyor. İşte bir kanı biraz 100 kat daha dilat ediyoruz çipin sırasında. Yani onu seyreleştiriyoruz. Onu da sonra çipin üzerine, yani o aynı çipte akıyor ve şeye doğru geliyor. Mikroskopun bakacağı yere geliyor. Tabii teknoloji şu an COVID testinde orada çok daha sofistike bir şey koyuyoruz. Çünkü COVID testinde antibody ve boyalarla bağlanması lazım bizim proteinlere hedefliyoruz mesela orada. Bağlandıktan sonra onu cep telefonunda görüntülüyoruz. Bir şekilde küçük bir alet olacağını düşünün. Onu cep telefonu üzerine koyuyorsunuz ve aletle birlikte evde testinizi yapıyorsunuz. Şimdi aletin sırf cep telefonu bir adaptörü gibi bir şey olacak yani öyle diyeyim. Bunun bir avantajı yaptığımız teknolojiler normalde şeylere göre bu hamilelik testleri çok yaygın COVID gibi testlerde. Onlardan bir 1000 kat daha hassas. O yüzden cep telefonunun şu an özellikle yeni cep telefonların görüntülemeleri de çok iyi olduğu için yani çok ekstra bir şey gerek kalmadan cep telefonu kullanarak birçok daha teşhisi yapabiliriz yani. Şu an bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Hatta sesim 2-3 yıl sonra böyle teknolojiler değişik hastalıklarda çıkacağını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum katıldığınız için.